Ayrım 19, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 199. 14. Kayanın tepesinde bir gölge belirdi. Kaptan Drakos irkildi, karşısında rahibe kılığına girmiş, sarı saçlarını omuzlarına dökmüş bir kadın duruyordu. Kaşlarını çattı. ''Neredeydin? Geç kaldın. Başkanı gördün mü?'' ''Yukarı çıkarken baban Peder Yanoros'a rastladım.'' Babamı bırak şimdi. Başkanı gördün mü? Ne haberler getirdin? Konuş. Komutayı Lukas'a devretmen gerektiğini. Sözünü bitirecek fırsat bulamadı. Kaptan Drakos gırtlağına sarılmıştı. Güçlükle kendini topladı. Yerden bir taş alıp boşluğa fırlattı. Sesi boğazlanan bir boğanın böğürtüsü gibi boğuklaştı. Kime dedin? Sevincini gizlemek için önüne bakan kadın sakin sakin Lukas'a diye yanıt verdi. Kaptanın dişlerini gıcırdattığı duyuldu. Yaban domuzu kokan, yakıcı ve güçlü bir ter uyluklarından, koltuk altlarından fışkırdı. Kadın ürktü, geri çekilir gibi oldu. ''Dur, nereye gidiyorsun?'' Sözler gürültüyle adamın gırtlağında boğuluyor, insan sesine dönüşmek için bir süre mücadele etmeleri gerekiyordu. ''Nedenini söyler misin lütfen?'' ''Çizgiden sapmışsın. Kendi hesabına harekete geçmek istediğini söylemişsin. Bunu duymuşlar. Artık sana güvenmiyorlar.'' Kadın sustu, sonra ekledi. ''Üstelik Castello'yu almakta geciktiğini söylüyorlar.'' Adam vahşi bir kahkaha attı. Birden susuverdi sonra. Gülerken gerçeği seçebilmişti. Yavaşça kadına sokuldu, birden kabaca yapıştı omzuna. ''Sakın!'' dedi soluyan bir sesle. ''Sakın!'' Yeniden sustu, gözlerini kadının mavi gözlerine dikti, onu soluğuyla yaktı. Kadın başını çevirmek istedi ama Drakos ensesinden sıkı sıkı tutuyor, kımıldatmıyordu. ''Sakın!'' dedi yeniden. Birden boğmak istercesine sıktı kadının ensesini. ''Kahve!'' diye haykırdı. ''Her işi işine geldiği gibi sevgilin parmak çocuğun çıkarına uygun anlattın değil mi? Aklın fikrin reis karısı olmakta.'' Ensesini bırakıp kolunu kıvırdı. Kadın acı çekiyor, bir türlü dudaklarını gevşetmiyordu. Sessizce çırpınıyor ama kaptan hırsla sıkıyordu. ''Kahve!'' diye haykırdı yine. ''Beni daha ne kadar oynatacaksın? Geldiğinden beri bu dağı kirlettin durdun. Burada erkek ve kadın değil, yalnız yoldaşlar bulunduğunu anlayamıyor musun kancık? Savaş bittiğinde memeleriniz ve bıyıklarınızla dilediğinizi yapın ama daha önce değil. Sen geldin ve her şeyi kirlettin.'' ''Özgürlük uğruna savaşıyorum. Dilediğim gibi hareket edebilirim. Özgürlük yüce düşünceye boyun eğmektir. Dilediğin gibi hareket etmek değil. Bu söylediklerin erkekler için geçerli ama ben kadınım. Erkekleri gördün mü? İçlerinden biriyle yatmaktan başka şey düşünmem. Lukas'ta ne buluyorsun? Kısacık boylu, çarpık bacaklı, üstelik kızıl saçlı da.'' Konuşurken kadına doğru eğiliyor, aygırlar gibi soluyordu. Sakalı kadının yanaklarına, çenesine batıyordu. Kadının göğüslerinden yoğun bir ekşi süt ve acı badem kokusu yükseldi. Erkek kokuyu duydu, ürperdi. Kadından uzaklaşıp onu öteye itti. Tokatlamak üzereydi, utanarak kendini tuttu. ''Defol kahpe, gelip beni de kirletme!'' diye kükredi. Kadın açılan göğüs düğmelerini iliklerken birden üstüne çullandı, boynuna yapışarak yere devirdi. ''Bırak beni, bırak beni, senden nefret ediyorum!'' diyen kadın tiz çığlıklar attı. Dişlerini kadının boynuna geçiren adam, ''Ben de senden nefret ediyorum!'' diye homurdandı. ''Ben de, ben de! Bırak beni, bırak beni, nefret ediyorum senden!'' Drakos'un elinden kurtulmak için umutsuzca ayakları, yumrukları ve tırnaklarıyla boğuşuyordu. Kadınla adamın bacakları birbirine karışıyor, sonra yine ayrılıyordu. Yavaş yavaş boğuşmaları kucaklaşmaya dönüşüyordu. Erkeğin pis ve terleyen gövdesinin kokusu boğucu ve dayanılmaz bir biçimde kadının üstüne çöktü. ''Bırak beni!'' diye haykırdı yeniden. ''Senden nefret ediyorum, korkutuyorsun beni!'' Giysisinin önünü açmak için uğraşan erkek, ben de senden nefret ediyorum kahpe diye karşılık veriyordu. Nefret aklını başından aldı, kadını yerlerde sürüklemek, kabaralı pabuçlarıyla çiğnemek için dayanılmaz bir istek duydu. Giysisine yapıştı, olanca gücüyle çekti, yırttı. Soluk, nemli, dik iki göğüs fışkırdı. Erkek göğüslere yapıştı, aklı başından gitti. Kadın hafif bir çığlık attı, soldu, gözleri kaydı. artık tatlılıkla yalvarırcasına göğüsleri zevk ve acıdan erirken hayır hayır diye mırıldanıyordu. Ellerini açıp kollarını taşların üstüne uzattı. Boğuşmaktan vazgeçip gözlerini kapadı. Kahpe kahpe nefret ediyorum senden diye kişniyordu adam üstünde. Yüzünün insanlıkla ilgisi kalmamıştı. Beyaz etle açlığı dindiren yüzlerce yıllık gorildi bu. Kadın bir an uzakta, çok uzakta, dünyanın öbür ucunda şarkı söyleyen adamların, ağlayan köpeğin sesini duydu. Sonra göğüs ve bacak damarları şişti, kırbaç gibi atmaya koyuldu. Ardından bir sessizlik çöktü. Derin bir sessizlik. Yeryüzü dipsiz bir uçuruma gömülmüş gibiydi. Ve kadının üstünde kıllı, ne yaptığını bilmeyen erkek, kanlı dudaklarıyla kokulu gövdeyi doymak bilmeksizin ısırıyor, kendi sesinden çok uzak, tatlı ve alçak bir sesle güvercinler gibi gurulduyarak ''Sevgilim'' diyordu. ''Sevgilim!'' Kaç saat, kaç saniye geçti? Birbirlerinden ayrılan erkekle kadın taşların üstüne oturmuş, nefretle bakışıyorlardı. Birden midesi bulanan kadın başını dizlerinin arasına gizledi. Bir domuz ahırına girmiş gibiydi. Sanki üstünden pislik akıyordu. Hiçbir şeyin temizleyemeyeceği bir pislik. Mendilini aldı, hırsla ağzını, boynunu, göğsünü silmeye koyuldu. Mendil kana bulandı, yan gözle adama bakıyordu. Kolları iki yana düşmüş, kaşları çatık, bir ayı gibi homurdanarak dolanıyordu adam. ''Hayvan, pis hayvan!'' diye mırıldandı kadın yeniden, başını dizleri arasına gömerek. Gitmek istiyordu ama bütün bedenine tatlı bir yorgunluğun yayıldığını hissetmekteydi. Gözlerini kapayıp bir an uyuyabilseydi. Erkek ayağını yere vurup önünde durdu. ''Kahpe, seni bir daha görmek istemiyorum, defol. Güdük sevgiline de söyle, benim yerime geçmek için daha çok uğraşır.'' Kadın yerinden fırladı, ''Hayvan!'' diye bağırdı bütün gücüyle. ''Pis hayvan!'' Gitmeden önce üstünü başını düzeltti, saçlarını beresinin altına soktu. Aynı anda kayaların arasından ufak tefek biri çıktı. ''Kaptan Drakos'' dedi göz kırparak. ''Peder Yanaros seni görmek istiyor.'' Peder Yanaros ısınmak için ateşin başına dikilmişti. Dalga dalga ürpertiler dolaşıyordu gövdesinde. Düşüncesi yeniden ona acı çektirmeye başlamıştı. Peder Yanaros diyordu kuşkulu yürek. İhtiyar fırıldak, aslanlarla dolu çukurda işimiz ne? Geç kalmadan geldiğin yere dön. Oğlun neredeyse çıka gelir. Aynı anda da kaptan ağır adımlarla göründü. Alevin parıltıları koca çenesini, kara sakalını, bir koçunkini andıran kemerli burnunu daha da belirgin kılıyordu. Koca elleri dizlerine kadar inmişti. Arkadaşları yol vermek için açıldılar. Lucas da geldi, hemen yanında yerini aldı. Boğalar gibi baktı Lucas'ın yüzüne, gözleri öfkeyle doldu. Ama başını çevirip ateşe tükürdü. Boynunu sıkan yakasını çözüp, ''Nerede Peder Yanaros?'' diye sordu. ''Buradayım'' dedi ihtiyar. Başında durup ısındığı ateşin yanından ayrıldı. Oğlunun dudakları alaylı bir gülümsemeyle aralandı. ''Hoş geldin'' diye homurdandı. ''Seni gördüğüme sevindim kaptan'' dedi Peder Yanaros. ''Söyleyeceklerim var.'' ''Dinliyorum.'' Partizanlar iki adamın çevresinde halka olmuş, soluklarını tutuyorlardı. ''Baş başa konuşsak daha iyi'' dedi ihtiyar. ''Arkadaşlarımdan gizlim saklım yok, açık konuş. Hangi rüzgar attı seni buraya?'' ''Tanrı'nın rüzgarı. Beni havalandırıp inine kadar getiren o. Tanrı adına sana bir şey söyleyecek, sonra da çekip gideceğim.'' ''Dinliyorum. Yunanistan'a acımıyor musun? Bu gidişle hapı yuttu demektir. Tanrı bizi sayıca az yarattı. Savaş uzarsa tek canlı kalmayacak. Köyler yıkıldı, evler yıkıldı. Mağaralar, dul kadınlar ve yetim çocuklarla doldu. Acıma duygusu denen şey kalmadı. 3 kez Castello'yu ele geçirdiniz, 3 kez köy geri alındı. Her keresinde de kızıllarla karalar, arkalarında külden başka şey bırakmadılar. Bu daha ne kadar sürecek? Dağa çıkıp sizleri görmeye gelişimin nedeni bunu sormaktı. Bu daha ne kadar sürecek? Aynı şeyi karşınızdakilere de soruyorum. Tanrı'nın papazıyım ben. Ödevim ikinizin arasında gidip gelerek sevgi, sevgi diye bağırmaktır. Kaptan vahşi bir kahkaha koyuverdi. ''Sevgi, sevgi ha? Sevgiye doymadın mı? Bana bunu söylemek için mi dağın tepesine çıktın? Ateş, ateş, işte bizim yanıtımız. Geldiğin yere dön. Seninle konuşacaklarım var.'' dedim. ''Ben de dinliyorum.'' dedim ya, ama sevgi tanrısıyla başımı ağrıtma lütfen. Senin palavraların bize sökmez, açık konuş. Niçin geldin? Castello'yu sana bırakmak için.'' Kaptan arkadaşlarına döndü. Peder Yanoros'a rakı getirin. Aklını başına toplaması için bir kadeh içmesi gerekiyor. Sonra babasına dönüp alaylı bir sesle konuş ihtiyar dedi. Doğrusu çok şey vaat eden bir başlangıç bu. Gülünecek bir yanı yok bunun diye karşılık verdi ihtiyar köpürerek. Benim için köyü senin eline bırakmak kolay değil. Ne de senin köyü ele geçirmen. Castello elimde değil. Henüz sende de değil. Castello Tanrı'nın elinde. Ona saygı göster. Bir genç kız iki kadeh rakı getirdi. Benim içkiye ihtiyacım yok dedi kaptan kadehini eliyle iterek. İhtiyara ver. Benim de ihtiyacım yok dedi ihtiyar sinirlenerek. İkide bir yaşımı kafama kakmaktan da vazgeç. İhtiyar değilim. Bir an göz göze sustular. Bu adam benim oğlum olamaz diye haykırıyordu ihtiyar için için. Bana hiç güven vermiyor. Castello'yu ona bırakmayacağım. Gideceğim buradan. Öte yandan oğul da yüreğinin eridiğini, gözlerinin dolduğunu hissediyordu. Çocukluğunda insan olması istenen evcilleştirilmemiş bir yırtıcı hayvan gibiyken bu babanın elinden neler çekmişti. Ondan ne kadar korkuyor, ne kadar nefret ediyordu. Bir gece yatağını ateşe vermiş, avlu duvarını aşarak kaçmıştı. Geri de dönmemişti hiç. Yumruğunu sıkıp sabırsızlıkla "Bitirelim şu işi," dedi. "Sana ihtiyacım olduğunu sanma. Yarın köyü ateşe vereceğime yemin ettim." Peder Yanaros'un gözleri önünden yaslı kadınlar, aç çocuklar, yanan evler, dağda çürüyen leşler, can çekişen Yunanistan geçti. Ateşin çevresinde iş gören gözü pek adamlara baktı. Kimi tepeden tırnağa köktü, hiçbir şeyin yerinden kıpırdatamayacağı ağaçları andırıyordu. Kimi de pusuda bekleyen yırtıcı hayvan, bazıları da meleklere benziyordu. Bu ağaçları, bu canavarları, bu melekleri duygulandırmak için ne yapmalı? Acımı nasıl anlayabilirler? Birden kafasındaki kargaşalığın arasından Tanrı'nın sesini duydu. Her şeyi açıkça göremez olup bin çeşit gürültü beynini uyuşturduğu sıralar yüreğinden sakin ve çok açık bir ses yükseliyordu. Bu ses Tanrı'nın sesiydi. Düşüncelerini düzene sokuyordu. Peder Yanoros bu sesi duydu. Dizlerinin titremesi geçti. Kaptanın eline dokunmak için elini uzattı. Binlerce insan hayatının bu ana bağlı olduğunu bilerek, "Yavrum," dedi, "çocuğum, önünde diz çökmemi mi istiyorsun?" "Evet, biliyorum. Çocukken benim elimden çok çektin. Ama bütün yaptıklarım iyiliğin içindi. Bir testi yapmak için kili çok dövmek gerekir. Çok ezdim seni. Şimdi sıra sana geldi. Tanrı'dan başka kimsenin önünde eğilmeyi kabul etmeyen ben, Peder Yanaros, yalvarmak için ayaklarına kapanıyorum yavrum. Yarın akşam, kutsal cumartesi gecesi köye in. Sana anahtarlarını vereceğim. Dirilişi birlikte kutlayacak, öpüşüp barışacağız. Ama kimseyi öldürmeyeceksin. Duyuyor musun? Kimseyi öldürmeyeceksin." Kaptan Drakos susuyor ama pos bıyığının altından da gülüyordu. "Köyü bağışla," diye konuştu ihtiyar yalvararak. "Köylülerin hayatına, onuruna, mallarına saygı göster. Çok şey istiyorsun." "Çok şey verdiğim için çok şey istiyorum. Kimseyi öldürme. Şimdiye kadar yeterince adam öldü." "Komutan köpeğini de öldürmeyeyim mi? Mandras denen ihtiyar hainle oğullarına da el sürmeyeyim mi?" "Hayır, kimseye dokunma. Hepsi benim sürümün bir parçası. Kıyamet günü her birinin hesabını vermek zorundayım." "Ben de yeryüzündeki kıyamet gününde hesap vermek zorundayım. Castello sokaklarında ve kayalıklarında can veren arkadaşlarım için. Kaşlarını çatma Peder Yanoros, kızman boşuna. Hala beni köpek gibi kırbaçlayabileceğin bir yumurcak mı sanıyorsun? Beni tepe üstü asıp kan çıkarana dek tabanlarıma vurduğunu hatırlıyor musun? Sözde niyetin beni adam etmekti. Ama bir gece evini ateşe verdim, yarın da köyünü ateşe vereceğim. Pazarlık yok, sıra bende." Yeniden alevler içindeki Castello'nun görüntüsü Peder Yanoros'un gözleri önünden geçti. Ama yüreğini iyice sıktı, acılarını dışa vurmadı. "Çevre köylere haber gönderdim Kaptan Drakos. Yarın öğlende halk kilisenin önünde toplanacak, kışlaya yürüyeceğiz. Askerlerin çoğu bizden yana. Komutanı yakalayacağız, sonra da sana bir işaret vereceğiz. İşte Tanrı adına sana bunları söylemeye geldim. Ama acı kaptan, kimsenin kılına dokunmayacağına yemin et." Kaptan çevresine bakındı. Lucas düşüncesini söylemek üzereydi. Drakos onun ağzını kapattı. "Kararı tek başıma vereceğim," diye kükredi. "Komutan benim." Bıyığını ısırıp düşüncelere daldı. Yüzü taş kesilmişti. Derken ağır ağır şeytanca bir gülüş kalın dudaklarında beliriverdi. "Peki," dedi sonunda. Peder Yanoros'a dönerek, Kimsenin kılına dokunmayacağım, yemin ediyorum. İhtiyar başını salladı. Tanrı'ya inanmadığına göre neyin üstüne yemin edebilirsin? İdeolojinin üzerine. Benim Tanrım odur. İdeoloji diye bir şey yoktur. Yalnız insanlar vardır. Bir ideoloji onu yayan kişi kadar bile değer taşımaz. Merak etme, benim değerim büyüktür. Söz verdik mi tutarız. Tanrı bizlere yardım elini uzatsın. Kaptan bir kahkaha attı. Eğer eli varsa tabii. Arkadaşlarına döndü. Silah başına çocuklar, halkımız dirildi. Gerçekten dirildi kaptan dediler bir ağızdan. Ve bütün dağ sarsıldı. İhtiyar yardım istercesine baktı gökyüzüne. Ama gökyüzünün başka işleri vardı. Tan yerine hazırlanıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 206.